Ayrım 2. Dünyanın en büyük mucizesi. Ok Mandino. Sayfa 21. 3. bölüm. Birkaç gün sonra otoparkta tam arabamın içinden çıkarken birinin kısık bir sesle bana seslendiğini duydum. "Bay Ok, Bay Ok, yukarı bak." Simon, ikinci kattaki dairesinin penceresinin bitkilerle kaplı pervazından elinde mavi bir su kabıyla dikkatimi çekmeye çalışarak sarkıyordu. El salladım. "Bay Ok, Bay Ok, kitabın, yazdığın kitap, verdiğin sözü unutma." Başımı olumlu anlamda salladım. Dairesinin içini işaret ederek, "Bu akşam eve gitmeden önce," dedi. Yine başımı salladım. Gülümsedi ve bağırdı. "Şarabını hazır edeceğim." Tamam anlamında bir el işareti yaptım, arabamı kilitledim ve o günkü problemlerime doğru harekete geçtim. Simon Potter, kimsin sen? Simon Potter, nesin sen? Simon Potter, niçin sen? Aceleyle ofisime doğru giderken bu üç soruyu gençlikten kalma, unutulmuş bir tekerleme gibi tekrarladığımı fark ettim. Yaşlı adamla ilgili duygularımla baş etmekte güçlük çekiyordum ve bu beni rahatsız ediyordu. Beni şaşırtmıştı ve açıklanamaz bir nedenden dolayı korkutmuştu. En olmadık zamanlarda bir bütçe toplantısının tam ortasında ya da ayrılmış makaleleri okurken, bir kitap eleştirisi yazarken aklıma geliyordu. Yüzü, sesi, karizmatik tavırları düşüncelerimi bölüp bir anda konsantrasyonumu bozuyordu. Kimdi o? Nereden gelmişti? Hayatımda işi neydi? Belki bu akşam bazı cevaplar bulabilirdim. Zihnimin rahatlaması için bunu umuyordum. Kapanış vaktine yakın sekreterim Pat Smith'e Dünyanın En Büyük Satıcısı adlı kitabımı hazırlamasını söyledim. Kitabı bana verdikten sonra bir an kapının ağzında durup, "Başka bir şey var mı Ak?" diye sordu. "Hayır, sağ ol Pat. Sabahleyin görüşürüz. İyi geceler." "İyi geceler. Kahve makinesini kapatmayı unutma." "Unutmam." "Geçen sefer geç saate kadar çalışıp iki kabı bozduğunu söylemiştin." Publishers Weekly'nin Kimsenin Bilmediği Bestseller diye tanımladığı kitabımı kendi eserimi elimde tutuyordum. Kitabım 400 bin baskı yaparak Harold Robbins, Irving Wallace ve Jacqueline Susan'ın tüm kitaplarını sollamıştı. Şu anda bazı yayıncıların yeniden kitabın basım haklarını almaya çalıştıklarına dair söylentiler vardı ve büyük paralardan bahsediyorlardı, altı haneli rakamlardan. Ne olurdu bunlar gerçekleşse? Bununla başa çıkabilir miydim? Tüm o ani zenginlikle, ülke çapındaki ünle ve promosyon kampanyalarıyla başa çıkabilir miydim? Bunun bedeli ne olacaktı? Daha sonra pişman olacak mıydım? Simon'ın kendi yarattığımız hapishanelerden söz ettiğini anımsadım. Bu özgürlüğün anahtarı mı olacaktı? Yoksa kendimi mi kilitleyecektim? Hayattan daha ne istiyordum? Böyle bir parasal özgürlüğüm olsaydı, yaşam tarzım değişir miydi? Gerçekleşmeden önce kim bu tür sorulara cevap bulabilirdi ki? Ne olurdu? Düşüncelerimi kafamdan çıkarmaya çalışarak kitabı açıp Simon için imzalamalıydım. Bu aziz kılıklı adama ne yazmak uygun olurdu acaba? Benim için uygun kelimeler önemliydi. Gibran, Plutarch, Plato, Seneca ve Isley üzerine uzman olan bir adam acaba benim küçük kitabı okuduktan sonra ne düşünecekti? Bu benim için önemliydi. Yazmaya koyuldum. Simon Potter için Tanrı'nın en iyi paçavracısına, sevgiyle, Og Mandino. Kahve makinesini kapatmam gerektiğini anımsadım, soygun alarmını kurdum ve otoparkı geçip Simon'ın apartmanına doğru yürüdüm. Kapıdaki posta kutularından birinin üzerinde 21 numarayı bulup iki kere kapıyı çaldım ve merdivenlere tırmandım. Simon holde beni bekliyordu. "Hatırladın, sen bana hatırlattın." "Aa evet, çoğu yaşlı adam gibi hem kaba hem de yüzsüzüm. Beni affet Bay Ok, içeri gir, içeri gir." Hala ayaktayken alışverişimizi yaptık. Ben ona kitabımı verdim, o da bana bir bardak şarap. Başlığı okuyunca kaşlarını çattı. "Dünyanın en büyük satıcısı." "Çok ilginç, kim olduğunu tahmin edebilir miyim?" "Asla tahmin edemezsin Simon, o zannettiğin kişi değil." Sonra kapağı çevirdi ve benim yazımı okudu. Bana baktığında yüzü yumuşamıştı. İri kahverengi gözleri nemliydi. "Teşekkür ederim. Eminim hoşuma gidecek ama neden bu şekilde imzaladın?" "Paçavracı. Tamam ama Tanrı'nın en iyi paçavracısı." kitap yığınlarını işaret ettim. Daha önce geldiğimde bana bazı kitapların Tanrı'nın eliyle yazıldığı ile ilgili teorinden bahsetmiştin. Bir yazara Tanrı'nın dokunup dokunmadığını anlayabiliyorsan Tanrı'nın özel bir dostu olmalısın diye düşündüm. Yüzümü incelemeye koyulmuştu. Son derece rahatsızlık verici birkaç dakikadan sonra bakışmamızı bozdu. Ve sen de kitabını okuyup diğerleriyle aynı kategoriye girip girmeyeceğini anlamamı istiyorsun. Tanrı tarafından izlenip izlenmediğini. Bunu yapmanı isteyip istemediğimi bilmiyorum Simon. Belki bilinçaltım öyle istiyor ama bunu düşünmemiştim. Tek bildiğim seninle olduğumda çok ilginç sinyaller alıyorum. Zihnimi oldukça meşgul ediyorsun ve sebebini bilmiyorum. Yaşlı adam sandalyesine dayandı ve gözlerini kapattı. Sinyal bir uyarıdır, olacak bir şeyin habercisi. Bu benimleyken hissettiğim bir şey mi, yoksa benimle ilgili düşüncen mi? Bunun neler hissettiğimi tam olarak açıkladığını zannetmiyorum. Bu belki de daha önce karşılaştığımız ya da geçmişte bir şeyler yaşadığımız hissi. Fransızlar ne diyor buna? Evet, dejavü. Evet, buna daha yakın. Hiçbir rüya gördüğün ve uyandığında aklında kalanların yalnızca gölgeler, tanınmaz sesler ve anlamsız, hayatla ilgisiz şeyler oldu mu? Yaşlı adam başını salladı. Birçok kez. İşte seninleyken veya senin hakkında düşünürken hissettiklerim böyle. Daha önce hiç yaşamadığım için tanımlayamıyorum. Zihin oldukça garip bir mekanizmadır Bay Ogg. Simon, son 10 yıl içinde belki dergimde kullanırım diye okuduğum zihinle ilgili makaleleri sayamam bile. Okudukça içimizdeki sırla ilgili ne kadar az şey bildiğimizi görüyorum. Hatta bu sırrın nerede gizli olduğunu bile bilmiyoruz. Yaşlı adam yanağını kaşıdı. Doktor Karl Menninger, insan zihninin beynin küçük torbasından çok daha fazlası olduğunu yazmıştı. Zihin, sürekli değişim yaşayan ve insanın tüm içgüdülerini, alışkanlıklarını, hatıralarını, organlarını, kaslarını ve hislerini kapsayan bir şey. Doktor Menninger'i tanıyorum. Şahsen mi, gerçekten mi? Evet. Nasıl bir adam? Çok iri yarı, neredeyse senin ölçülerinde güzel bir adam, senin gibi. Ve konuşurken gözlerinde hep bir parıltı var. O parıltı dediğin şey benim gözlerimde de var mı Bay Ogg? Bazen Simon, bazen. Üzülerek gülümsedi. En çok Milton'ın zihin hakkında yazdıklarını seviyorum. Zihin kendi yerindedir ve kendi içinde cehennemi cennete, cenneti cehenneme çevirebilir. Bay Ogg, zihnimiz dünyanın en büyük eseridir ve sahibine en güzel mutluluğu sağlayabilir ya da sahibini yok edebilir. Her ne kadar onu kontrol etmenin yolunu biliyorsak da kendi mutluluk ve çıkarımız için dünyanın en aptal hayvanı gibi onun potansiyelinden tamamen habersizmişiz gibi davranıyoruz. Kendi çıkarımız için zihnimizi kontrol etmenin yolu bu mu? Simon kitap yığınlarını işaret etti. Hepsi orada. Yalnızca etrafımızda yayılmış duran hazineleri çalışmamız gerekiyor. Yüzyıllar boyunca insan zihnini bir bahçeyle karşılaştırdı. Seneca, toprak ne kadar zengin olursa olsun işlenmedikçe verimli olamaz diyordu. Bizim zihinlerimiz de öyle. Sir Joshua Reynolds der ki, zihnimiz yalnızca kısır bir topraktır. Eğer sürekli yeni fikirlerle gübrelenmezse yorulur ve verimsizleşir. Ve James Allen, tarih eser değerindeki klasiği insan düşününce de der ki, insan zihni bahçeye benzer. Ya akıllıca ekersiniz ya da vahşileşmesi için bırakırsınız ama ekilsin ya da terk edilsin üretir. Eğer gerekli tohumlar ekilmezse o zaman toprağa bir yığın yaramaz ot tohumu dökülür. Sonuçları yanlış, işe yaramaz, zararlı ve adi bitkiler olur. Bir başka deyişle zihnimize neyin girmesine izin verirsek onun meyvelerini toplarız. Bir sigara yakıp her sözünü incelemeye koyuldum. Şimdi insan zihnini bilgisayarlarla karşılaştırıyor ama sonuçlar Seneca ve diğerlerinin vardıklarıyla aynı. Eğer bilgisayarlara hatalı bilgi verirsen hatalı cevaplar alırsın. Zihinlerimiz de öyle. Diğer taraftan eğer güzel, pozitif, doğru düşünceler, fikirler yüklersen ya da ekersen hasat zamanı onu alırsın. Görüyorsun çok basit. Ne olmayı düşünürsen o olursun. İnsan yüreğinde de ne düşünürse o olur. Allen der ki insan kendinden yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Düşünce savaşında kendini kendi silahlarıyla yok eder. Aynı zamanda onu mutlu, güçlü ve huzurlu kılacak aletleri de kendisi icat eder. Doğru seçim ve doğru uygulamayla ilahi kusursuzluğa erişir. Bay Ogg, şu sözlere dikkat et. Doğru seçim. Bunlar mutlu bir hayatın temel taşlarıdır. Başka bir zaman size özenle açıklarım. Bir başka deyişle Simon, zihnimizi programlayabileceğimizi söylüyorsun. Ama nasıl? Çok kolay. Bunu biz kendimiz için yaparız ya da başkaları bizim için yapar. İster doğru ister yalan olsun, bir düşünceyi sürekli duyar, okur ve tekrarlarsak zihin bunu kaydeder. Bu düşünce kişiliğimizin değişmez bir parçası olur. Bu düşünce o kadar güçlenir ki zihin hiç düşünmeden ya da gelecekte ne olacağını aldırmadan onu uygular. Hitler, anımsarsın, bunu tüm ülkeye yaptı. Beyin yıkama. Orient'te esir düşen askerlerimizin yaşadığı acı tecrübelerden sonra tanıdığımız bir deyim. Ne düşünürsek o mu oluruz her zaman? Bu biraz araştırma ve zorlama yapmak için iyi bir fırsattı ve bunu kullandım. Simon, bana kendinden bahset. Bu seni rahatsız eder mi? Başını hayır der gibi salladı, şarap kadehini lambanın durduğu masaya bıraktı. Ellerini kucağında birleştirdi ve ellerine bakarak konuştu. Hayır, rahatsız etmez. Bu fırsat yıllardır elime geçmedi ve bunun sana ilişkimiz hakkında bir ipucu, bir gerçeklik sağlayacağını, netlik kazandıracağını umduğunun farkındayım. İlk olarak 78 yaşındayım ve sağlıklıyım. 1946'dan beri bu ülkedeyim. Buraya hemen savaştan sonra mı geldin? Evet. Savaştan önce ne yapıyordun? Gülümsedi. Biliyorum, bana inanmak senin için çok güç olacak ama Almanya'nın Orta Doğu'yla ithalat ihracat yapan en büyük şirketinin başındayım. Benim evim Frankfurt'taydı ama firmanın merkez ofisi, sözünü kestim, Şam'daydı. Bana tuhaf tuhaf baktı. Evet Bay Ok, Şam'daydı. Ellerimle yüzümü ovuşturup kalan şarabı da bardağıma boşalttım. Bunu nereden bilmiştim? Anlatamayacağım bir nedenle bu daireden hemen kaçma isteği duyuyordum. Ancak bunun yerine felç olmuş bir halde orada oturdum. Bir yandan daha fazlasını duymak istemiyor, bir yandan da her şeyi dinlemeye can atıyordum. İçimdeki gazeteci sonunda kazandı ve bir savcı gibi onu soru bombardımanına tutmaya başladım. Kendi hızını bozmadan her soruma cevap veriyordu. Simon, başka ofisleriniz var mıydı? 10 tane, Kudüs'te, Bağdat'ta, Aleksandriya'da, Kahire'de, Beyrut'ta, Aleppo'da. 10 tane mi? 10 tane. Ne tür ürünlerin ithalat ihracatını yapıyordunuz? Çoğunlukla değerli ve az bulunan eşyaların, işlenmiş yünler, ketenler, değerli cam eşya, kıymetli taşlar, iyi halılar, bazı deri eşyalar, kağıtlar. Şirket büyüktü demiştin değil mi? Dünyanın en büyük şirketlerinden biriydi. Yıllık satış hacmimiz depresyonun ortasında bile 1936'da Amerikan parasına göre 200 milyon doların üzerindeydi. Ve sen şirketin başındaydın. Simon utanarak başını öne eğdi. Tek sahibi ve kurucusu olunca şirket başkanı olmak zor değildir. Kitabımı alıp başlığı gösterdi. Aynı zamanda şirketin baş satıcısıydım. Ev sahibim kalkıp bardağımı yeniden doldurdu. Ona dikkatlice bakarken bardağın yarısını diktim. Benimle dalga mı geçiyordu? Sonunda kolunu yakalayıp onu nazikçe bana doğru döndürdüm ve gözlerinin içine bakarak, "Simon, doğruyu söyle. Kitabımı daha önce mi okudun?" diye sordum. "Özür dilerim Bay Ok, ama bu akşama kadar kitabının bir kopyasını hiç görmedim. Neden?" Dünyanın en büyük satıcısı İsa'nın zamanında geçiyor genç bir deveci oğlanın Hafid'in hikayesi. Hafid, kervanda gördüğü diğer satıcıların çalışmalarının ürünü olan altından payını almak hevesiyle çalışan bir genç. Sonunda birçok kez reddedildikten sonra kervanın başı Hafid'e bir kaftan veriyor ve bunu yakınlarındaki Bethlehem kasabasına götürüp satabileceğini söylüyor. Ama Hafid 3 yorucu günün sonunda satamadığı kaftanı bir mağarada uyuyan bir bebeği ısıtmak için kullanıyor. Sonra onu izleyen parlak yıldızın farkına varmadan başarısız bir satıcı olduğuna inanarak kervana geri dönüyor. Ama kervan başı bu yıldızın bir kehaneti işaret ettiğine inanarak genç adama 10 tomar başarı veriyor ve genç adam bunu hayatına uygulayarak dünyanın en büyük satıcısı olma yolunda kullanıyor. Bu çok dokunaklı bir öykü Bay Ak. Dahası var Simon. Hafid zengin ve güçlü olunca en büyük mağazasını bir şehirde açıyor. Bu şehri tahmin eder misin? Şam. Evet, zamanla başka mağazalar da açıyor ve kolları Orta Doğu'ya kadar uzanıyor. Bil bakalım kaç mağaza açıyor? 10. Doğru ve sattığı mallar senin sattığın malların aynısı. Yaşlı adam başını başka tarafa çevirip yavaşça, "Bunlar inanılmaz derecede garip rastlantılar Bay Ak," dedi. Ben bastırdım. Bana ailenden bahset Simon. Yeniden konuşmaya başlamadan önce birkaç dakika duraksadı. Daha önce söylediğim gibi evim Frankfurt'taydı. Aslında biz banyoda yaşıyorduk. Schönhausen'de Main nehrine bakan sevimli bir yerde. Ama oradaki sürem sınırlıydı. Sanki hep aileme havaalanında veda etmekle geçiyordu ömrüm. Bir süre sonra eşim ve oğlumdan uzak kalmaktan nefret eder olmuştum. Sonunda 1935'te hayatımla ilgili bir şey yapmaya karar verdim. Gelecekle ilgili çok özenli planlar yaptım. 1940'a kadar çok sıkı çalıştım. Böylece sağladığım kazançla ailem ve ben hayatımızın sonuna kadar rahat yaşayacaktık. Sonra şirketin yönetimini yıllar boyunca benimle çalışan, sadakatine inandığım çalışanlarıma devredecektim. Yine sözünü kestim. Bu kez sesim kısık çıkmıştı. Simon, kitabımı okuduğun zaman benim büyük satıcım Hafid'in de sonunda işini ve servetinin çoğunu işini kurmasında ona yardımcı olanlara devrettiğini göreceksin. Yaşlı adam kaşlarını çatmış, başını sertçe sallıyordu. Bu olamaz, bu olamaz. Okuyacaksın nasıl olsa. Peki ya ailen? Bu süre içinde Hitler başa geçti ama ben de çoğu iş adamı gibi ülkemizin idaresini eline verdiğimiz canavar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Eşim bir Yahudiydi ve ben bir gün şema yaptım yolculuklardan birindeyken Hitler'in ajanları tarafından ziyaret edildim. Bana hem eşimi hem de oğlumu onların deyimiyle koruyucu nezaret altına alacaklarını ve ancak şirketimi ve tüm varlığımı partilerine bağışlarsam bırakacaklarını söylediler. Hiç tereddüt etmeden kağıdı imzaladım. Sonra hemen Frankfurt'a geri döndüm ve gizli polis tarafından havaalanı girişinde tutuklandım. Tüm savaş yıllarını bir toplama kampından diğerine taşınarak geçirdim. Bir Yahudi olmamam sanırım hayatımı kurtardı. Ya eşinle oğlun? Onları bir daha hiç görmedim. Üzgünüm demek istedim ama diyemedim. Peki ya işin? Gitti. Her şeye Naziler el koymuştu. Savaştan sonra neredeyse 4 yılımı ailemle ilgili bir ipucu bulmak umuduyla geçirdim. Hem Amerikalılar hem de İngilizler çok sempatik ve yardımseverdi. Sonunda Amerikan zekası sayesinde eşimin ve oğlumun Dachau'da yakalanır yakalanmaz öldürülüp yakıldıklarını öğrendim. Devam etmek zordu. Yaşlı adamı akıl sağlığını korumak için zihninin derinliklerine gömdüğü anıları anlatmaya zorlayan, acımasız bir sorgucu gibi hissettim kendimi ama yine de devam ettim. Bu ülkeye nasıl geldin? Zenginlik günlerimde Washington'da birçok dost edinmiştim. Bir tanesi göçmen bürosu otoriteleriyle ilişkiye geçti ve pasaport sorunumu halletti. Bir diğeri bana geçiş için para yolladı. 1931'de Chicago'ya gelmiştim ve canlılığı hoşuma gitmişti. O yüzden buraya geldim. Bunca yıl boyunca ne yaptın? Omuzlarını silkip gözlerini tavana dikti. Tüm dilekleri bir gaz odasında ölen eski milyoner bir şirket başkanı ne yapabilir? Yüzlerce sevimsiz işte, sadece hayatta kalmak için çalıştım. Gece kulübü kapıcılığı, aşçılık, şehir mezarlığı işçiliği, inşaat işçiliği, her şey. Kendime ait yeni bir iş kurmak için yeterli bilgi, tecrübe ve yeteneğe sahip olduğumu biliyordum. Ama artık bunu yapmaya içim kaldırmıyordu. Başarılı ya da zengin olmak için hiçbir nedenim yoktu. Bu yüzden hiçbir girişimde bulunmadım. Sonunda sınava girip kazandım ve Foster Caddesi'nde bir okula kapıcı oldum. Her gün etrafımda gülen çocuklar vardı. Bu çok güzeldi. Arada sırada bana benim erikimi anımsatan çocuklar görüyordum. İyi, saygın bir işti. 65 yaşımda emekli oldum ve belediye bana yeterli miktarda maaş ödemeye başladı. Yaşayacak ve okuyacak kadar. Seni paçavracı olmaya zorlayan şey nedir? Buna nasıl karar verdin? Simon gülümsedi ve sandalyesinin arkasına yaslanıp sanki çok uzun zamandır hiç kurcalanmamış anıların arasında bir olayın ayrıntılarını arar gibi gözlerini tavana dikti. Emekli olduktan sonra bu küçük daireye taşındım. Lazarus, ben ve kitaplarım. Her sabah bu bloğun etrafını turlamak Lazarus'u benim için bir gelenek haline gelmişti. Bir sabah tam apartmandan çıkarken otoparkın kapısına gözüm takıldı. Seninle ilk tanıştığım yerde başı dertte olan genç bir kadın vardı. Arabası kapının yakında duruyordu ama kapı kapalıydı ve kızcağız sinirle attığı paraları yutan ama çalışmayan metal kutuya vuruyordu. Yanına yaklaşıp yardım edip edemeyeceğimi sordum. Ağlıyordu hıçkırıklarla. Son iki çeyreğin de makinenin yuttuğunu ve kapının hala açılmadığını söyledi. 10 dakikadan az bir süre içinde Loyola'da sınıfta olması gerektiğini, final sınavının olduğunu ekledi. Herkesin yapacağı şeyi yaptım. Pantolonumun ceplerinden iki çeyrek çıkarıp makineye attım ve bu sefer kapı açıldı. Sonra da Lazarus'la yoluma devam ettim. Bu sırada yaşlı adam odanın içinde dolanıyordu. Ardından aceleyle gelen adamları Duyduğumda fazla uzaklaşmamıştım. Arkama döndüğümde sevimli genç bayanın bana doğru geldiğini gördüm. Gözleri hala yaşlıydı ama gülümsüyordu. Ne yaptığını anlamama fırsat kalmadan uzandı. Kollarını boynuma dolayıp beni aşağı çekti. Yanağıma bir öpücük kondurdu. Karımdan sonra ilk defa bir kadın bana sarılıyordu. Genç kadın hiçbir şey söylemedi. Yalnızca kucaklamış ve öpmüştü. Sonra kayboldu. Bu tesadüfi olay yaşamıma yeni bir anlam ve yön verdi Bay Ok. Küçük dairemde saklanıp hayatın bana yaşattıklarıyla acı çekmekten, kendime acımaktan vazgeçip başkalarına kendimden bir şeyler vermem gerektiğini düşündüm. Aslında bu bencilce bir duyguydu. Çünkü o minnettar kız beni öptüğünde çok uzun zamandır tatmadığım bir duyguyu tatmıştım. Bu insanın bir başkasına karşılıksız yardım ettiğinde yaşadığı duyguydu. O günden beri de ben bir paçavracıyım. Tükendiğimi hissediyordum. Sorular ve cevaplar beni yormuştu. Ama hala bilmem gereken bir şey vardı. Simon, oğlunun adının Eric olduğunu söyledin. Eşinin adı neydi? Bay Ak, karımın adı da en az ruhu kadar güzeldi. Lisha. Tek yapabildiğim içimi çekip fısıldamak oldu. Simon, lütfen kitabımı bana ver. Yaşlı centilmen kitabı kucağıma koydu. Sayfaları aceleyle çevirdim ve 14. sayfada durdum. Simon, bak işte. Sayfanın ortasını gösteriyordum. Hafid'in eşine verdiğim ad. Dünyanın en büyük satıcısının eşinin adı. Oku. Sayfaya bakan yaşlı adam hıçkırıkla karışık bir çığlık attı. Sonra o unutulmaz kahverengi gözlerinde koca koca yaşlarla inanamayarak bana baktı. Bu olamaz, bu olamaz. Kitabı koca elleriyle tutmuş, sayfaya dikkatle bakıyordu. Sonunda kitabı yanaklarına yaklaştırıp yavaşça ve sevgiyle sakalını sürttü. Yumuşak bir sesle defalarca. Lisha, Lisha, Lisha diye mırıldandı. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.